Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Hacı Egan'dan Mektuplar bölümünde Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Sufilerin Dünyaya Bakışı başlıklı yazıyı sunacağız. Yüce İslam dini insanlığa tam bir hayat rehberi sunmuş, onun sadece Rabbi ile olan ilişkisini değil, dünya hayatıyla olan iletişimini de düzenlemiştir. Tahrif edilmiş dinlerde ise din ve dünya ayrımı mevcuttur. Din maddi hayata karışmaz, sadece manevi hayatı organize eder. İslam tasavvufunun diğer mistik hareketlerden en büyük farkı İslam'da dini ruhbanlığın olmamasıdır. Yani sufi olmak veya dindar olmak için evlenmeden, bir iş tutup çalışmadan yaşamak şart değildir. Bazı tarikatlarda evlenme ve çalışma hususunda getirilen kısıtlamalarsa sülûkun başında olur. Dervişin dikkatini toparlaması içindir. Yoksa rızık için gayret etmenin kötü olduğundan değildir. Ne var ki her konuda olduğu gibi bu hususta da aşırı giden, tembelliğe züht adını veren, tasavvuf adına ortaya çıkan kimseler ola gelmiştir. Hazreti Ömer'in tabiriyle bu tür tembeller tevekkül değil de teekkül ehli, yani yicilerdir. Sufiler bu tür yanlış anlayışlara karşı melamet fikrini geliştirmişlerdir. Bu hareketin öncülerinden olan Ebu Hafs Hamdun el-Kassar, Sufilere hayattan kopmamayı, çalışıp kazanmayı tavsiye etmiştir. Bu sebeple melami meşrep salikler, halk içinde yaşamış, zanaat icra etmiş, ticarette yer almış, Hacı Bayrambeyli örneğinde olduğu gibi çiftçilikle uğraşmıştır. Yine bu dervişler arasında cihat için orduya katılan ve askerlik yapanlar da olmuştur. Bu meşrebin adı daha sonra Nakşilik'te Halvetler Encümen ismini almıştır. Osmanlı toplumunda Sufilerin iş hayatıyla ilişkisini ahilik teşkilatı düzenlemiştir. Zannedildiği gibi Sufilik bir lokma, bir hırka felsefesi değildir. Evet, Sufi tüketimde hep kılleti, azlığı tercih etmiştir ama bu onun üretime katılarak infak etmesine engel değildir. Sufiler için önemli olan dünya ile meşguliyetin insanı Allah'tan alıkoymaması, daha önemlisi varken az önemli olanın onu meşgul etmemesidir. Nitekim Sufilerin en güzel modeli olan Ashab-ı Suffe tüm vakitlerini ilme, zikre, dini hizmete adamışlardır. Bununla beraber zamanı geldiğinde devlet işlerinde de vazife almışlar, ticarete girip zengin de olmuşlardır. Nitekim büyük sufi düşünür Ahmet Zerruk bu inceliği şöyle ifade etmiştir. Ashab-ı Suffe işin başında fakirdiler ve Allah'ın misafirleri olarak bilinirlerdi. Daha sonra bir kısmı çalıştı, zengin oldu, emir oldu, bir kısmı da fakirliğini sürdürdü. Ne var ki onlar bulduklarında şükrettiler, bulamayınca sabrettiler. Nitekim Allah Teala bu kavmi fakirlikleri veya zenginlikleriyle övmedi. Onları sadece Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvarmalarıyla övdü. Ne fakirlik ne de zenginlik onları kulluktan alıkoyamadı. Bu sebeple tasavvufun fakirlik veya zenginlikle alakası yoktur. Tasavvuf hem bollukta hem de fakirlikte gönlün Allah'ın rızasına bağlı olmasıyla alakalıdır. Nitekim ayeti kerime gerçek müminleri ticaret ve alışverişin Allah'ın zikrinden alıkoyamadığı erler diye tarif eder. Bu ayeti kerime sufilerin ticaret ve parayla olan ilişkisini belirleme hususunda çok önemlidir. Nitekim Cüneyt Bağdadi sufilere yardım eden fasıl bir kimseyi bu Allah dostlarından bir velidir diyerek övmüştür. Bu zat bir süre sonra dükkanını kapatarak kendini sadece maneviyata vermek istemiş, Cüneyt onun bu arzusunu doğru bulmamış, hatta ona bir miktar sermaye de göndererek bu malı da sermayene ekle ve dükkanını terk etme. Zira senin gibisine ticaret ve para zarar veremez demiştir. Aynı şekilde Abdullah bin Mübarek de kazancını ilim ehlinin nafakalarını karşılamak için harcar ve şöyle dermiş. Ben peygamberlerden sonra alimlerden daha faziletli bir cemaat bilmiyorum. Eğer onlar dünyevi ihtiyaç ve nafakalarını tedarikle meşgul olurlarsa ilim öğrenmeye vakit bulamazlar. Bu sebeple ben onların dünyevi ihtiyaçlarını gideriyorum ki onlar vakitlerini en faziletli amel olan ilim öğrenmeye ve öğretmeye verebilsinler. Genelde tasavvuf denince hep akla züht, fakirlik gelir. Hatta bazıları bunun araç değil de amaç olduğunu düşünür. Halbuki erken dönem tasavvuf kaynaklarına bakıldığında durumun böyle olmadığı görülür. Mesela Sülemi'nin Fütüvvetnamesine baktığımızda en temel konuların dostlar için hak yolunda mal harcamak, dünya geçimi için kimseye yüz suyu dökmemek, cimrilik etmemek, cömert ve isar sahibi olmak gibi meseleler olduğunu görürüz. Ona göre tasavvufun aslı yemek yedirmek, bol mal vermek, güleç yüzlü ve iffetli olmak ve başkalarına eziyet vermemektir. Şüphesiz bu tavsiyeleri yerine getirmek için insanın çalışması ve kazanması gerekir. Yoksa işsiz güçsüz birinin bu tavsiyeleri yerine getirmesi mümkün değildir. Sülemi bu konuda Ebu Cafer el-Haddabi'yi örnek gösterir ve onun şu sözlerini bizlerle paylaşır. 10 küsur seneden beri tevekküle bağlandım. Çarşıda çalışıyorum. Her gün ücretimi alıyorum fakat ücretimden kendim için bir bardak su bile almıyorum. Bir kere olsun onunla hamama da gitmedim. Fakat bu meblağı şunu ziyede ve başka yerlerdeki fakirlere veriyorum. Şüphesiz ki dine hizmet etmek bazen mal bazen de canlı olur ve eftal olanı canı yani tüm vakitleri Rabbin hizmetine vermektir. Bunlar arasında İmam Rabbani tüm vakitlerini talebe yetiştirmeye, halkı irşada ayırmıştır. Onun irşadı zamanının idarecilerine askeri zevata, sufi ve alimlerine hemen toplumun tüm kesimlerine ulaşmıştır. Mektubatına baktığımızda tüm hayatını bu uğurda harcadığını görmekteyiz. Hatta o ileri yaşına rağmen orduya katılmış, askere ve hükümdara moral vermiş, devlet adamlarını İslam'ı ikame etmeye, zulmü ve küfrü yok etmeye teşvik etmiştir. Ona göre zühd adına devlet adamlarını yalnız bırakmak, onların hayırlı işlerinde kendilerine yardımcı olmamak veballi bir iştir. Sufilerin bu bakış açısı her dönemde canlı olarak günümüze kadar gelmiştir. İslam yolunda yaptığı büyük hayırlarla bilinen merhum Musa Topbaş Efendi ise Sufi'nin dünya ile ilişkisini şöyle ifade eder. Bizim yolumuz atıl, batıl bir kenara çekilme yolu değildir. Bilakis ashab-ı kiram hazeratının yoludur. Ashab-ı kiram yemedi, içmedi, gazaya giderken gezmeye gider gibi seve seve gittiler. Bila istisna hepsi mallarını Allah ve Resulünün yoluna serdiler. Bizim yolumuz onların yoludur. Gece gündüz hep hizmet yoludur. Biz de seve seve hem evradımızı yürütürüz, hem sohbetimizi yaparız, hem de cemiyete hizmet hususunda elimizden gelen gayreti gösteririz. Çalışacağız, gayretli olacağız, hayatımızı cennet hayatına benzeteceğiz. Cenab-ı Hak bakarsınız bir avuç Müslümana koca bir kütleye karşı zafer kazandırır. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Fakat bizler elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. İster yarım hurmayla olsun, ister daha ziyade olsun. Sufilere göre bu mesele çok önemlidir. Özellikle de Allah yolunda olanlar için harcanan maldan ahirette hesap sorulmayacaktır. Muhammed Kittani bu hususta şöyle der. Kulun her harcamasında sorulacaktır. Ancak dostun dosta harcadığı hariç. Çünkü Allah bunu sormaktan utanır. Bu anlayışın müesseseleşmiş hali olan ahiler, fazla kazançlarını medrese, cami, hamam gibi pek çok hayır işlerinde kullanmışlardır. Ahiler meslek sahibi olmayı ve üretmeyi çok önemli görmüşlerdir. Büyük mutasavvıf Şeyh Edebali de ahi şeyhlerinden olup Osman Gazi ile sıkı ilişkiler kurmuş ve kızını onunla evlendirmişti. Osman Gazi kızını istemeye geldiğinde ona mesleğini sormuş, o da bey olduğunu ve başka bir meslek bilmediğini söylemiştir. Bu hali hoş karşılamayan Şeyh Edebali, ona kızını vermemiş, bir meslek öğrenip gelmesini ondan istemiştir. Bir müddet sonra Osman Gazi, semercilik mesleğini öğrenmiş ve bunun üzerine evlilik gerçekleşmiştir. Bu güzel adeti sürdüren tüm Osmanlı padişahları bir zanaat öğrenmiş ve bunda usta olmuşlardır. Mesela 1. Mehmet yay ve ok ustası, Fatih Sultan Mehmet iyi bir ziraatçı, 2. Bayezid Hattat'tır. Bu padişahlar mesleklerini icrada etmiş, kazandıkları parayı kendilerine harcadıkları gibi sadaka olarak da infak etmişlerdir. 1. Mahmut çeşitli el işleri yapar ve bunları pazarda sattırırdı. Aldığı paranın bir kısmıyla ihtiyaçlarını karşılar, diğer kısmını da sadaka olarak dağıtırdı. Hatta onun bu haline şaşıran bir veziri, ''Padişahım, milletin hazinesi sizin demektir. O halde niçin böyle uğraşırsınız?'' deyince, padişah şu veciz cevabı verir. Milletin hazinesini millete harcamak gerek. İnsanın alın teri dökerek çalışıp kazandığı paranın zevki bir başkadır. Netice olarak sufilere göre gücü yetenlerin çalışması ve topluma faydalı olması elzemdir. Tevekkülü hiç çalışmamak şeklinde farklı anlayan sufilerin görüşleri kendilerini bağlar. Onlar sufilerin geneli için örnek değildir. Esas olan dinle dünyayı barıştırmak, dünya malı cebindeyken zahit olmak, yani el kârda, gönül yerde olmaktır. Elimiz iş tutarken gönlümüz yegane sevgili olan Rabbimizdedir. Kimi Müslüman gruplar aşırı şekilde dünyaya dalmakta, Allah verdiği nimetin kulun üzerinde görmek ister bahanesiyle lüks içinde yaşamaktadırlar. İslam aleminin bazı yöneticileri Karun gibi mal biriktirmekte, nice fakir Müslümanların hakkını gasp etmektedir. Bu aşırılığın diğer tarafındaysa tevekkülü dindarların sırtından geçinmek, aylak gezmek olarak anlayan Müslümanlar bulunmaktadır. Bu aşırılıkların çaresi fütüvvet, ahilik ve melamet geleneklerinin bugün tekrar ihya edilmesi, dünya ile ahiretin Kur'an ve sünnet çerçevesinde barıştırılmasında yatmaktadır. Allah için yapılan her şey güzeldir. Velev ki bu para kazanmak olsun, nefis ve ego adına yapılan her şey de kötüdür. Velev ki bu ibadet olsun. Yüce Rabbimiz dinle dünya arasındaki dengeyi korumayı hepimize nasip etsin. Amin. Değerli dinleyenler, Süleyman Deli'nin kaleme aldığı Hacekan'dan Mektuplar başlıklı Sufilerin Dünyaya Bakışı başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de Nurettin Yıldız imzalı Fatura başlıklı yazıyı aktaracağız programımızda. Müslüman olarak kendimizi Kabe'ye yönelen, yani kıblesi Kabe olan insan diye tarif edebiliriz. Bunun doğru olduğunda da hiçbir şüphe yoktur. Yönü Kabe olmayanın Müslüman olması mümkün değildir. Yönümüz ve tavaf yörüngemiz Kabe olduğu için de Allah'a hamd ederiz. Yalnız Müslüman olmayı sadece Kabe etrafında tavaf etmeyle sınırlandıramayız. En önemli göstergelerden biri ise de Müslüman olmak hayatın tamamı içinde Allah'ın kulu olma sınırlarında kalmayı başarmayı gerektirmektedir. Hava, su, toprak, bitki, insandan başka canlılar, yani Allah'ın hizmetimize verdiği bütün nimetler bizim insan olmaya bitiştirdiğimiz Müslümanlığımızın niceliğini gösteren noktalardır. Yiyip içmemiz, giyinmemiz, barınmamız, kullandığımız bineğimiz, düğünümüz veya matemimiz, eğlencemiz, sosyal ilişkimiz, dinimizin eksen olduğu bir daire içinde yürüttüğümüz insani eylemlerimiz olacaktır. Tavaf için Kâbe etrafında dönüyor olmamız bizi Müslüman olarak simgeliyorsa, hayatı yaşadığımız bütün alanlarda Müslümanlığımızın simgelendiği bir alanda yürümelidir. Kiliseye hapsedilmiş Hristiyanlık da alemlere inmiş Müslümanlık arasındaki en bariz farklardan biri budur. Bu bir hayat tarzıdır ve ihtiyari bir tarzda değildir. Müslüman olmanın gereği hatta şartıdır. Mal edinme ve biriktirme arzumuzu bizi yaratan Rabbimiz içimize koymuştur. Mal sevdiğimiz için kınanacak değiliz. Çok mal biriktirmiş olmamız da sicilimize günah olarak yazılmamaktadır. Mala esir olmak, malı asıl sahibi olan Allah'ı unutarak edinmek ve kullanmaksa adımıza bir vebal oluşturmaktadır. Mal ve mülk Allah'ındır. İnsan Allah'ın mülkünde emanetçiden başka biri değildir. Emanetçinin emanet üzerindeki hatalarında sorumluluğu olur. Haddini aşmak ve kurallsız yaşamak hatadır ama malın kendisi hata nedeni değildir. Namazı abdestsiz kılamadığımız gibi malı da şeriatsız kullanamayız. Namazın abdesti neyse malın helal haram ölçüleri de odur. Emanetçisi de olsak mal üzerinde savurganlık yapamayız. Savurgan Müslüman da olamaz, savurgan Müslüman toplum da. Allah Teala bizi camilerde abdestsiz görmek istemediği kadar mal savurganı olarak da görmek istememektedir. Zevklerimizin bize yaptığımızı meşrulaştıran hisler aşılaması mal üzerindeki uygulama hatalarını meşrulaştırmaz. Muhakkak şeriat ölçüleriyle mal edinen, biriktiren ve kullanan olmak zorundayız. İslam hayat için gelmiş, hayatta malla ayakta duruyorsa tam anlamıyla bir dindarlık testi noktası üzerindeyiz demektir. Malla ilişkimizin bir dindarlık göstergemiz olacağını asla unutamayız. Ölçüsüz yeme içme sadece bedene zarar açısından düşünülemez. Aynı zamanda nimetler üzerindeki savurganlık olarak da bizi yıpratmaktadır. Mesken, binek vasıtası üzerindeki harcamalarımızın ne kadar gerekli ve tabii ne kadar da şeytanın kardeşleri olmaya zemin oluşturacak bir savurganlık olduğu gözden kaçmayacak bir işarettir. İhtiyaç karşılamayla bir nevi mal etrafında kör döngü içinde boğulma arasında kalmışlık da dinden uzak bir yaşantıyı gösterir. Asıl vatan ve asıl mekan olan ahireti en iyi ifadeyle erteleme olarak yansıyabilecek alışverişler, tüketimler ahiret adına kayıptır. Yokluktan geldiği halde varlığı görünce ölçüsünü yitirenler, mala tapınır gibi yaşayanlarla beraberlikte sakınca görmeyenler, bu hayatın olduğu gibi bir imtihan ve içindekilerinde fitne olacağını hatırlarından çıkaranlar, yanılmaktadırlar. İmtihandayız, zorlu bir ahiret yolunda gidiyoruz. Fanilerin ortasında ebedi olana yöneldik. Dünyadayız ama dünyacı değiliz, dünyalık da değiliz. Bu büyük hakikatleri unuttuğumuz bir hayat tarzıyla kendimizi helake sürüklemiş oluruz. En başta eşlerin birbirlerini ikaz etmeleri gerekirken, birbirlerinin fitnesi olmaları da aile mahremiyeti başta olmak üzere kaybettiğimiz pek çok değerin temel nedenini oluşturmaktadır. İnsandan değerli mobilyalar, ölçüsüz tüketim, bereketsizliği benimseme ya da bereket hassasiyetini kaybetme, Kur'an'ımızın önümüze koyduğu önceki ümmetlerin helak oluş serüvenini anlayamama başımıza gelmiş musibetlerdendir. Bireyler veya toplum olarak bu noktada bulunmuş olmamız bir şey değiştirmiyor. Zorunlu olanla keyfi olan arasında fark görememek, hayata bakan gözün kör olmasından başka bir şey değildir. psikolojik sorunlarla boğuşan bir toplum haline gelmemizde mal savurganlığı ve malın bizi savurması büyük oranda etkili bir nedendir. Toplumu nefes alamaz duruma getiren dini, psikolojik, sosyal, ekonomik, siyasi sorunların hatta dengelerini kaybeden coğrafyanın altyapısını insanın mala düşkünlüğü, şeriatsız kurallarla sürdürmesi oluşturmaktadır. Hayatı bir tuş üzerinden sürdürmeyi sıradan bir nimet olarak algılayan ve en temel ihtiyaçlarını bile tuş üzerinden görmekte sakınca bulunmayan anlayış, kendi sorununu hazırlayan anlayıştır. Bencilleşmiş, nefsinin arzularına tapınır duruma gelmiş, hak ve hürriyeti için nefes alan insan, Allah Teala'nın mükerrem olarak yarattığı insan olabilir mi? Yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğine inanan müminler olarak bizim hesabımız sadece vergi, hatta sadece zekat ve vergi üzerinden olamaz. Daha derin ve daha kapsamlı hesaplamalar yapmak durumundayız. Tükettiklerimizin faturası olduğu gibi tavırlarımızın da faturası olacaktır şüphesiz. Bu bir fatura meselesidir. Çocuklarının arzularını ilahi bir emir zannedecek kadar tüketirken, tükenen çocuklar yetiştiren nesil olarak İsra suresinin 16. ayetini ve tefsirini defalarca okusak iyi olur zannediyorum. Evet değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi programında bu akşam son olarak Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından Nurettin Yıldız imzalı Fatura başlıklı yazıyı paylaştık. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. İyi bir gece geçirmeniz temennisiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.